Merhaba, ben Mesut Çevik. Bilim ve teknoloji dünyasındaki gelişmeleri televizyon ekranlarıyla buluşturan Donanım Haber'de yine sizler için birbirinden ilginç gelişmeleri bir araya getirdik. Şimdi bizleri nelerin beklediğini görmek için program özetine geçelim. Donanım Haber başlıyor.
Türkiye'nin en kapsamlı bilim ve teknoloji programı Donanım Haber'de bu hafta dosya konumuz insansız otomobiller. Sürücüye gerek duymadan yolculuk yapabilen insansız araçlar, trafik sıkışıklığı ve çevre kirliliğinin önüne geçme konusunda gelecek vaat ediyor. Nasıl yapılır köşemizde elektronik eşyaları, yüksek gerilim ve elektrik kesintilerinden nasıl koruyabileceğimizi öğrenecekken, haftanın öne çıkan gelişmeleriyle teknoloji ve bilim dünyasına derinleme bir dalış yapacak, soru-cevap köşemizde sizden gelen soruları cevaplayacak ve uygulama rehberinde hayatımızı kolaylaştıran uygulamaları göreceğiz. Donanım Haber başladı.
Merhaba, ben Duygu Karahan. Şimdiki haberimiz kuryelerin pek hoşuna gitmeyecek bir gelişmeyle ilgili. Geleneksel dağıtım sistemlerinin karşısına hem daha uygun fiyatlı hem de daha hızlı bir alternatif olarak çıkan insansız hava araçlarıyla dağıtım fikri Avustralyalı bir firma tarafından hayata geçirilmek üzere.
Üniversite öğrencileri için ders notları dağıtımı yapan Zuckel, havacılık konusunda çalışmalar yapan Flirty isimli firma ile gittiği işbirliği sayesinde ders notlarını insansız hava araçlarıyla taşıyan bir ağ kurmaya hazırlanıyor. Avustralya merkezli şirket, 2014'te hayata geçirmeyi planladığı insansız paket teslim sistemini ilk başta deneme amaçlı olarak 3 kilometre karelik alanla sınırlı tutacak olsa da 2015'ten itibaren Amerika gibi diğer ülkelerde de daha geniş kapsamlı olarak kullanıma sokmaya hazırlanıyor. GPS konumlama ve düşmeye karşı çeşitli güvenlik sistemleriyle donatılmış insansız uçan araçlar 2 kiloya kadar yük taşıyabiliyor. Ve akıllı telefonlar için geliştirilen uygulamalar sayesinde o an nerede olduğu takip edilebiliyor. Firmanın kısa süre içerisinde sistemi yaygınlaştırma hazırlığı içinde olduğu düşünüldüğünde, motorlu kuryelerin gelecekle ilgili iş değişikliği planları yapmaya başlaması yararlarına olacak gibi görünüyor.
İnsansız hava araçlarıyla dağıtım. Fikri bile sanki bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi geliyor. Sanki biraz erken bu teknoloji için.
Aslında insansız hava araçlarına baktığımız zaman uzun yıllardır pek çok alanda kullanıldığını görüyoruz. Askeri amaçlarla hayatımıza giren ve son yıllarda daha çok yukarıdan fotoğraf ve video çekmek için kullanılan bir teknolojiydi. Şimdilerde ise posta için kullanılması amaçlanan bir teknoloji haline geldi. Bakıldığı zaman tüm altyapı aslında posta ya da kurye görevi görebilecek cihazların oluşumuna müsait. Çünkü bu cihazlarda GPS sistemi var, küresel konum belirleme. Gitmesi gereken adresi işaretliyorsunuz, dönmesi gereken adresi işaretliyorsunuz, kendisi gidip teslimatı yapıp gelebiliyor. Haberimize konu olan çalışmaya baktığımız zaman ise neredeyse 2,5-3 kilograma varan yükleri ki hani burada muhtemelen ileriye dönük olarak yük miktarı artırılabilecektir farklı hava araçlarıyla birlikte. Teslimat yapılabiliyor. Hani bu oldukça önemli çünkü trafikten etkilenmiyor. Acil postanın gönderilmesi noktasında herhangi bir dış unsurdan bağımsız eğer hava koşulları o bölgede müsaitse gidip teslimatı yapabiliyor.
Zaten burada önemli konu bence hava koşulları olacak. Çünkü hava koşulları müsait değilse yine motokuryeler devrede olacaklar. Bu cihazlar çünkü kötü havalarda uçabilecek güçte değiller.
Tabii ki yapılarına baktığımızda daha ufak boyutlu cihazlar olduğunu görüyoruz ve motor sistemleri de daha böyle fazla rüzgar olduğu ortamlarda çok rahat uçabilecek sistemleri barındırmıyor. Keza yağmur, kar gibi, fırtına gibi durumlarda da bu cihazların çok rahatlıkla uçabileceğini en azından böyle söyleyemeyiz. Daha büyük yapıda belki bu kötü hava şartlarında uçacak cihazlar yapabilir. O da ama şehir içerisinde daha büyük yapısından dolayı rahat konamayacaktır sağa sola veya İnsanlara da aslında olası bir kaza durumunda tehlike yaratabileceği için büyük ihtimalle daha ufak bir boyutta bir cihazla sınırlanmışlar şimdi.
Şimdi tabii burada şu soru işareti var. Jammer dediğimiz bu radyo dalgalarını bozan cihazlar özellikle Türkiye'de camilerde çok fazla kullanılıyor. Cep telefonu sinyallerini bloke ediyorlar. Böylece namaz kılanlar rahatsız olmuyor cep telefonu çalmalarından. Ama ben bu cihazları kullanan arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre cami etrafında uçuş yapılamıyormuş sırf jammerlar nedeniyle. Çünkü bu cihazlar sinyallerden etkilendiği için ne radyo dalgalarını alabiliyorlarmış ne de GPS o anda nerede olduğunu anlayabiliyormuş. Aslında bu tip bir kurye taşıma sisteminin her ülkede çok uygun olmadığını görüyoruz. Çünkü cihaz nerede olduğunu anlayamazsa gidip bir yere çarpabilir veya o anda birisinin kafasına düşebilir ki çok büyük tehlikeler doğurabilir.
Tabii bunların hepsinin aslında yasal olarak düzenlenmesi gereken unsurlar. Dediğin gibi jammer kullanımı oldukça önemli. Bunun dışında İstanbul'da şehir merkezi diyebileceğimiz işte Yeşilköy bölgesinde bir havalimanımız var. Dolayısıyla orada uçuş da muhtemelen çok kolay olmayacaktır ya da en azından izin alınması gerekecektir diye tahmin ediyorum. Ama burada önemli olan şu, yepyeni bir teknolojinin hangi kullanım amaçlarıyla hayatımıza girebileceğinin belki de en güzel örneklerinden bir tanesi. Hani özellikle belki pizzacıların çok işine yarayabilir. Onlar çünkü zaman sınırı var. 30 dakikayı geçerse pizzadan para almıyor örneğin. Hani bu tür unsurların önüne geçmek açısından bence güzel olur diye düşünüyorum. Tabii gelişmesi lazım. Özellikle hava koşulları ve menzilin arttırılması gerekiyor ki günümüzün kurye sisteminin yerini uzun vadede alabilsin.
Evet, zaten şu andaki yapısına baktığımızda daha çok böyle metropoller, büyük şehirler, büyük binaların olduğu yerler değil. Üniversite kampüsleri, bunun etrafında binaların daha ufak olduğu, araçların da rahat iniş kalkış yapabileceği, daha geniş alanların olduğu yerde kullanımı başlasın. Ondan sonra aslında cihazlar da geçtikten sonra daha çok şehir hayatına entegre edilebilir.
O zaman şunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Yakın zamanda motokuryelerin korkması için bir neden yok. Bu teknolojinin daha da gelişmesi gerekiyor ki aktif bir şekilde kullanılabilsin. Sıradaki haberimiz ise oldukça enteresan. Çünkü akıllı bir kettle ile ilgili, şimdi dilerseniz akıllı kettle ile ilgili hazırladığımız videoya geçelim.
Gelişen teknoloji hayatımızın her alanında etkilerini gösteriyor. Ev ve iş yerimizin vazgeçilmezleri arasında yer alan kettle'lar da akıllanıyor. Dünyanın ilk Wi-Fi özellikli kettle'ı olan iKettle'la oturduğunuz yerden kalkmadan su ısıtabilecek ya da ısınmış olan suyun altını kapatarak sohbetin en keyifli yerinde mutfağa gitmek zorunda kalmayacaksınız. Özel uygulamasıyla akıllı telefonlar üzerinden yönetilebilen iKettle'ı tek bir tuşa dokunarak ayarlamak mümkün. Çalıştığı süre boyunca Wi-Fi'ye bağlı olan kettle, uyan ve hoş geldin modlarıyla gelirken, siz daha yataktan kalkmadan suyu ısıtarak vakit kazandırabiliyor. Paslanmaz çelikten imal edilen iKettle, siyah çay, yeşil çay, kahve, sütlü kahve gibi kullanım modlarına sahip olduğu gibi suyu sürekli sıcak tutma olanağı da sunuyor.
Hani derler ya, teknolojik ürünlerden bahsederken çay da demleyebiliyor mu bari diye dalga geçmek için. Sonunda bu soruya olumlu bir cevap verebileceğimiz bir ürünle karşı karşıyayız. Dünyanın ilk Wi-Fi destekli kettle'ı, iKettle.
Evet, oldukça enteresan bir gelişme. Benim en son akıllanacağını düşündüğüm şey aslında kettle'lardı. Su ısıtmak için kullanıyoruz. Daha ne yapabilirler ki diye düşünüyoruz ama anlaşılan o ki hani bütün bu mucitler, iyi buluş yapanlar tembel insanların arasından çıkar derler ya. Öyle bir en sonunda bu kettle'ın düğmesine basmaya üşenmiş. Böyle bir icat yapmış. Artık uzaktan kettle'a ulaşıp kapatıp açabiliyoruz.
Sadece kettle'a uzaktan erişim değil, aynı zamanda kettle'ı programlayabiliyoruz. Ve böylelikle sabah kalktığımızda çayımızı kahvemizi hazır olarak bulmak da aslında birçok insan için bu ürün albinesini oldukça yükseltecek.
Tabii şunun altını çizelim. Şimdi çayımızı kahvemizi hazır bulmak diyor. Sadece sıcak suyu hazır buluyoruz biz. Herhalde ondan sonra poşet çay veya benzeri kahve kullanmak gerekli ki kahvemizi hazırlayalım.
Tabii şimdi iKettle bakıldığı zaman Wi-Fi altyapısını kullanıyor ve kendisinin aslında uygulaması var. Akıllı telefonu bu uygulamayı kuruyoruz. Gerekli zaman ayarlarını yaptıktan sonra örneğin biz tam yataktan kalkacağımız esnada o da suyu hazırlayabiliyor ve bunun uyarısını telefondan bize bildirebiliyor. Yani bu çok önemli çünkü örneğin benim oturduğum yerde evden 7-10 kala çıkmakla 7'de çıkmak arasında trafik anlamında dağlar kadar fark var. Ve bazen ucucuna yetişmek için hani çay kahve içmek isteyip su hazır olmadığı için, suyun kaynamasını beklemek gerektiği için içmeden çıkabiliyoruz evden bakıldığında. Ancak bu cihazla suyu ısıtabiliyoruz ve bunun kendi modları var. Kahve modu var, yeşil çay modu var. Hani bunların pek çoğu aslında yurt dışındaki kullanıcının alışkanlıkları çerçevesinde düşünmüş ama sonucunda sahip olduğu su haznesiyle de hani bir evdeki 4 kişinin evden çıkmadan, sabah daha kalkmadan yataklarından içecekleri çayın suyunu hazırlamış oluyor.
Evet, bir koşturmacı içindeyiz ve yani burada bize 5 dakika kazandıracak her şey fazladan çok değer taşıyor. Umarız fiyatı da uygun olur diyoruz. Hani birazcık fiyatının düşmesi lazım çünkü normal kettle'lara göre birazcık daha yüksek bir fiyata sahip olacak. Herhalde daha fiyatının düşmesi, daha alınabilir olmasıyla beraber de birçok eve de girecektir. Çünkü biz seviyoruz cep telefonlarımızı farklı işlerde kullanmayı. O kadar fazla para verdik biz bunlara. Bari her işe yarasın diyoruz. Kettle'da programlayabilmek herhalde daha fazla insanın işine yarayacak, tabii, keyif alacağı bir durum olacak.
Tabii burada önemli olan hani teknik altyapının hazırlanmış olması. En nihayetine bakıldığı zaman yerli yabancı pek çok firma aynı donanım alıp kendi tasarım üzerine koyarak kendi iKettle'ın akıllı kettle'ın soğutucusunu yapabilir. İlerleyen günlerde daha uygun fiyatlı, belki daha pahalı fiyatlı örnekleri
de çıkabilir. Geliştirilmeye de açık şu anda, sadece evin içindeyken. Akıl telefonumuza uygulama indiriyoruz ama sadece evin içindeyken çalışıyor. Aslında eve gelmeden onu çalıştırabilsek, sadece sabah kalktığımızda değil, eve geldiğimizde de sıcak suyu bulabiliriz.
Tabii bir de şu var hani, mutfaktaki eşyaların akıllanması sadece kettle'lı olmayacak. Aslında biz buzdolapları, çamaşır makineleri ve benzeri bulaşık makineleri gibi cihazların da akıllı donanımlarla yüklendiğini ve cep telefonundan kontrol edilebildiğini gördük seneler evvel. Yavaş yavaş bu tip donanımın artmasıyla beraber en azından buzdolabında ne eksik görebileceğiz? Bulaşık makinesi doluysa eğer önceden çalıştırabileceğiz. Bu tip işler gerçekten bize fazla zaman kazandıracak. Eşyaların akıllanması oldukça iyi. Tabii ki yaygınlaşmasını beklememiz gerekecek biraz da. Aslında iKettle diyoruz, başında i var. Bu hafta önemli bir gelişme de yaşandı. Çünkü yeni iPad'ler lanse edildi. Şimdi yeni iPad'lerle ilgili hazırladığımız videoya geçiyoruz.
Teknoloji severlerin merakla beklediği Apple lansmanı 22 Ekim'de gerçekleşti. Ve iPad Air, iPad Mini'nin Retina ekranlı versiyonu ve yeni nesil Mac bilgisayarları olmak üzere birçok ürün gün yüzüne çıktı. 4. nesil iPad'e nazaran %20 daha ince, %28 daha hafif olan iPad Air, 7,5 mm kasa kalınlığı ve yaklaşık 450 gram ağırlığıyla sınıfının en iddialı tabletlerinden biri oldu. iPhone 5S'te kullanılan 64 bitlik çift çekirdekli A7 isimli işlemciden gücünü alan tablet, 9.7 inç ekranında 2048'e 1536 piksel çözünürlük sunuyor. Bu ince ve hafif yapısına karşın pil süresi olarak da bir önceki nesil iPad gibi 10 saat kullanım ömrü vaat ediyor. Multi-in, multi-out olarak isimlendirilen MIMO teknolojisine de destek veren tablet, kablosuz ağ erişiminde 2 kata kadar daha yüksek hızları desteklerken, yeni tablet alacaklar Apple'ın GarageBand gibi kimi popüler yazılımlarına da ücretsiz sahip olacaklar. Bir diğer yenilenen tablet modeli ise iPad Mini oldu. Boyutları ve hafifliği nedeniyle kısa sürede popüler cihazlar arasına giren iPad Mini'nin donanımı sürpriz bir şekilde iPad Air'la aynı. Yine 64 bitlik A7 işlemciden gücünü alan tablet, 7.9 inç ekranında 2048'e 1536 piksel çözünürlük sunuyor. 331 gramdan başlayan ağırlığıyla abi iPad Air'e nazaran çok daha taşınabilir olan iPad Mini Retina, 7 inç tablet segmentinde en hızlı işlemci ve en yüksek ekran çözünürlüğü ikilisini beraberinde sunarken, 10 saatlik aktif kullanım vadeden bataryasıyla da kullanıcısını memnun edecek gibi görünüyor. Apple lansmanında tanıtılan Haswell tabanlı Intel işlemcilerle güçlendirilen yeni MacBook Pro'lar, yanında profesyonellere hitap eden MacBook Pro'da ilgi çekici ürünler arasında yer alıyor. Özel kasa tasarımı sayesinde yüksüz durumda 12 dBA ses seviyesiyle duyma eşiğinin altında kalan Mac Pro, sahip olduğu 2 adet profesyonel ekran kartı, 24 çekirdeğe kadar özelleştirilebilen işlemci seçenekleri, 64 GB bellek desteği ve Thunderbolt gibi modern bağlantı teknolojilerine verdiği destekle, 3 boyutlu tasarım ve video işleme işleriyle uğraşanların ilgisini üzerine toplamayı başaracak gibi duruyor. Tabii bu yeni özellikler yanında, iPad'lerin kamera performansının iyileştirilmemiş olması, parmak izi okuyucunun sadece iPhone 5S'e özel kalması ve tablet kullanıcılarına sunulmaması gibi bazı ufak hayal kırıklıklarının da yaşandığını söyleyebiliriz.
Evet, Apple'ın tanıtımını yapacağı yeni iPad'ler aslında uzun süredir merakla beklediğimiz cihazlardı. iPhone 5S'nin lanse edilmesiyle birlikte biz zaten aşağı yukarı hangi donanımlarla geleceğini biliyorduk. Burada en önemli model iPad 5. Yani bakıldığı zaman iPad Mini'de gördüğümüz tasarım anlayışının daha büyük ekrana yansımasını göreceğiz. Daha ince, daha hafif bir cihaz var. Bu önemli çünkü iPad şu ana kadar çok kullanılabilir aletti, fakat uzun süreler elde tutulduğu zaman özellikle ağırlığından ötürü bilek yorabilen de bir aletti. Şimdi artık Apple kasayı hafifleterek bu dezavantajın önüne geçmiş durumda. iPhone 5S'de gördüğümüz işlemci de var. Bu demek oluyor ki artık iPad çok daha hızlı bir cihaz olacak. Ekran da büyük olduğu için uygun klavyeyi taktığımız zaman bir ultrabook, netbook gibi kullanabileceğiz. Yani donanım ve yazılım anlamında artık daha üretken bir cihaza karşı karşıya olacağımızı söyleyebilirim.
Evet, 64 bit bir işlemciye sahip olduğunu zaten aslında daha öncesinde iPhone lansmanlarında belirtmiştik. iPad Mini'den de bahsetmek lazım. Çünkü taşınabilirliğiyle çok popüler bir cihaz oldu. Hatta çıkışıyla beraber iPad 4'ün de satışını etkiledi biraz. Çünkü insanlar büyük cihazı değil de küçük cihazı tercih ettiler.
Apple'ın da beklentileri dışında oldu aslında. Çünkü çok ufak bir cihazdı. 8 inçlik ekranıyla hem rahat taşınabilirlik sundu. Hafifti de, uzun süreler elimizde çok rahat bir şekilde kullanıyorduk. Donanımı da aslında bakıldığında iPhone 4S donanımı olmasına rağmen hem ekranın küçüklüğü hem de zaten OS işletiminin akıcılığından dolayı çok rahat çalışıyordu ve büyük iPad'den aslında performans anlamında, kullanım anlamında kullanıcılar çok da bir fark hissedemedi.
Evet, asıl önemli olan büyükte ne yapabiliyorsak küçükte de aynısını yapabiliyorduk. Kullanıcılar içindeki işlemci neymiş, işte altyapı nasıl çalışıyormuş, bellek neymiş, bunlarla çok fazla ilgilenmiyorlar. Eğer aynı şeyleri yapabiliyorsa onun için yeterlidir ki satışları da zaten yeterli olduğunu oldukça fazla gösterdi.
Yazılıma da bakmak lazım. iOS 7 işletim sistemi de yeni cihazlarla birlikte standart olarak gelmeye başlayacak. Zaten iPad kullanıcıları, uygun cihazlara sahip olanlar bunu almaya başlamışlardı. Bu yazılımın tabii ki en büyük yanı donanımı çok iyi kullanabiliyor olması, sahip olunan donanım. Ve diğer taraftan kendisine has bazı teknolojiler var. Örneğin iBeacon teknolojisi gibi. Bu teknolojiyle Bluetooth üzerinden etrafla etkileşim haline gelip örneğin etrafındaki kampanyaları öğrenebileceksiniz. Apple bunun üzerinde çok duruyor. Muhtemelen uzun süreler boyunca Amerika'da belki kullanılabilecek bir sistem olacak. Fakat hani farklı ödeme sistemleri, farklı kampanyaların kullanıcılar tarafından haberdar olunabilmesi gibi konularda da yeni iPad'ler iOS'teki yeni özelliklerden faydalanabilecek gibi görünüyor.
Evet, NFC'ye sahip olmayan cihazlara alternatif getirilmiş bir teknoloji. Bakalım ne kadar kullanım alanı bulacak. Aslında tabletlerden bahsediyoruz. Tabletler cep telefonlarına göre daha büyük ekranlar. Bunun için tercih ediyorlar ama son dönemde bazı cep telefonlarının ekranlarının da gitgide büyüdüğünü görüyoruz. Sıradaki haberimiz ise yine büyük ekranlı bir cep telefonu lansmanı ile ilgili. OneMax lanse edildi. Beklenen bir telefondu. Şimdi dilerseniz özelliklerini öğrenelim.
Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC, özellikle Samsung'un Galaxy Note ailesine rakip olarak görülen dev ekranlı One Max modelini resmi olarak tanıttı. 6 inç büyüklüğündeki Super LCD 3 ekranında Full HD çözünürlük sunan HTC One Max, 4 ultrapiksel olarak tanımlanan kamerası, boom sound stereo hoparlörleri ve Zui resim işleme motoruyla geliyor. Beats Audio hisselerini elinden çıkartması nedeniyle olsa gerek, Beats Audio logosuna yer verilmeyen telefonda Android 4.3 işletim sistemi ve sensör yüzünün 5.5 versiyonu kullanıcılara sunuluyor. Snapdragon 800 platformuyla gelmesi beklenirken, Snapdragon 600 platformuyla duyurulan telefonda 32 GB depolama alanı ve 2 GB sistem belleğine yer verilmiş. One Max'in rakiplerinden ayrıldığı özelliği ise arka kısmında yer alan küçük dokunmatik panel oluyor. Aynı zamanda parmak izi okuyucu görevi de gören bu alanla ekran kaydırma gibi işlemler ekrana dokunulmadan gerçekleştirilebiliyor.
5.9 inç ve ağırlığını göz önüne aldığımızda ben One Max'in büyük ekranlı telefonlarda sınır oluşturacağını düşünüyorum.
Büyük ekranlı telefondan gerçekten artık bence çığırından çıktı çünkü bir akıllı telefon için 6 inçin çok fazla olduğunu düşünüyorum ben.
Düşünsenize 2 sene önce 4.3 inçlik telefonları büyük diyorduk ve baktığımızda vay hakikaten büyükmüş diyorduk. Şimdi 6 inçleri konuşuyoruz ve hani böyle giderse 2 sene sonra artık 10 inçlik tablet diye kullandığımız cihazları telefon diye kullanacak mıyız acaba?
Tabii 4.3 inç ekrana sahip olan cihazlar bugün artık mini olarak isimlendiriliyor. O ekran büyüklüğüne sahip mini telefonlar farklı firmalar tarafından piyasaya sürülmüş durumda. 6 inç diyoruz ama bakıldığı zaman One Max'ten daha büyük telefonlar da var. 6.5 inçe kadar yolu var o telefon kategorisinin. 8 inç kategorisinde de telefon ile ilgili tabletler var. Burada tabii ki bazı büyük ekranlı telefonların çok satması başka üreticileri de o pazara doğru iteklemiş durumda bakıldığı zaman herkesin tabii ki pazardan bir beklentisi var. Ama hakikaten hem ekran büyüklüğü olarak hem de kasa ağırlığı anlamında herhalde 10 kişiden 7'sinin 8'inin çok tercih edebileceği bir kategori olmayacaktır o kategori. Çünkü 200 gramın üstünde ağırlıklardan bahsediyoruz ki evet. Telefon dediğimiz cihazın en büyük özelliği aslında iletişim sağlamaktır. Eskiden sesli iletişimdi, şimdi internet üzerinden iletişim ama burada önemli olan kolay taşınabilir olması ve cepte rahat durabilmesi. Fakat işte kullanıcılarda da şöyle bir durum var. Ne zaman daha fazlasını verirsen çoğu zaman o fazla verilen fazlalıklar hep kabul ediliyor. Bir noktadan sonra standart haline geliyor. Bu bakımdan da hani bu telefonu muhtemelen iyi görecektir pazarda.
Ama büyük ekran telefonlarda şöyle bir şey var. Hani bayanlar daha rahat taşıyabildikleri için bayanlar tarafında popülerler.
Öyle,
hani onu çok net bir şekilde görüyorum ben.
Evet. Çünkü otururken kalkarken erkekler için her zaman problem oluyor telefon ama kadınlar için hiçbir zaman büyük çanta taşıdıkları için.
Çok büyük avantajı var. Biz erkekler olarak genelde pantolonla dışarı çıkıyoruz ve pantolonun cebine 6 inçlik bir telefonu koyduğumuzda oturup kalkarken hakikaten özellikle böyle dar bir pantolonsa veya bir şortsa telefon ağırlığından dolayı şortu aşağı çekmeye bile başlayabiliyor.
Şimdi bizde yeni bir destur oldu zaten. Masaya oturmadan önce telefon masaya konuyor. Ondan sonra oturuyoruz. Hani eskiden başka şeyler konuyordu. Tespih falan konuluyordu herhalde. Şimdi ise cep telefonuyla masaya oturur olduk. Yurt dışına baktığımızda bu çok da kabul gören bir davranış değil. Tabii, onlar sevmiyorlar böyle şeyleri.
Fransızlara kalsa telefonu masaya koymak bir kabahat aslında. Bir ayıplı bir durum bakıldığı zaman. Ama artık hani telefonu her an yanımızdan ayırmıyoruz. Çünkü iletişim anlamında bizim en önemli cihazlarımızdan biri haline geldi. Ama şunu da söylemek gerekiyor. Büyük ekranda bir film izlemek, bir web sayfasını görüntülemek her zaman daha keyifli bir hale gelmiştir. Eğer bu telefonların yanında bir de kalem verilebilirse örneğin pek çok doküman üzerine çalışmalar yapmak, bazı notları hızlı bir şekilde telefon almak daha kolay bir hale gelebiliyor. Bu bakımdan üretkenlik anlamında büyük ekranın bazı avantajlara sahip olduğunu da atlamamak gerekiyor.
Evet, bu arada One Max'in bir şeyde de altını çizmek lazım. Android cep telefonlarında parmak izini kullanan yeni bir seri telefon oldu. Daha öncesinde Android işletim sistemine sahip parmak izi okuyuculu telefonlar görmüştük ama özellikle yeni iPhone'ların parmak izi okuyucusuna sahip olmasından sonra acaba yeni model hangi firmadan gelecek diyorduk. HTC One Max ile beraber yine Android kullanıcılarına parmak izi okuyucu sunmuş oldu. Yurt dışındaki incelemelere baktığımızda parmak izi okuyucusu tam istenen verimi verememiş gibi gözüküyor ama yazılım güncellemeleriyle istenen verime kavuşacaktır diye düşünmekteyim ben.
Aynı zamanda parmak izi okuyucusunun şöyle bir avantajı da var. Telefon büyük olduğu için sürekli bir parmağımız o arka bölgede olduğu için kaydırma hareketlerinde sağa sola geçme olaylarında yapabildiğinden aslında sadece bir parmak izi okuyucu olarak evet. Bakmamak lazım. Menü kullanımında veya standart webde gezerken de bu ufak alan aslında dokunmatik yüzey işimize yarayacaktır.
Büyük ihtimalle öyle olacaktır. Şimdi akıllı tabletler dedik, kettle dedik, daha sonrasında telefonlara geldik. Ama yavaş yavaş akıllanan bir diğer önemli kesim var ki robotlar. Şimdi ise insan beynine benzer bir yapıyla düşünebilen bir robotun haberine geçiyoruz. Dilerseniz şimdi hazırladığımız videoya geçelim.
Akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar için işlemciler geliştiren Qualcomm, Zero tadını verdiği yeni projesinde canlı beyinden ilham alan yepyeni bir işlemci hazırlıyor. Nöronların dizilimi üzerine modelleme yapılarak hazırlanan işlemci projesinin en önemli noktası, canlı beyindeki nöronların çalışma sistemi örnek alınarak geliştirildiğinden, karmaşık algoritmalardan oluşan zorlu görevleri çok daha hızlı gerçekleştirebiliyor. Zirut işlemcisi, insan veya hayvan beynine benzer şekilde çevreden edindiği geri dönüşümlere göre öğrenme yetisine de sahip. Bu işlemciyi kullanan prototip bir robot, testlerde çevreyi keşfediyor ve dışarıdan gelen iyi ya da kötü şeklindeki talimatlara göre davranışlarını şekillendirebiliyor. Zirut işlemcisini inceleyen uzmanlar, diğer projelerden farklı olarak uzun süredir hayal edilen canlı beynini kopyalama konusundaki çalışmaların en somut örneklerinden biri olarak gösteriyorlar. Yeni işlemcinin gelecekte farklı projeler için dağıtılması ve bu sayede işlemciden faydalanan uygulamaların hızla çoğalması amaçlanıyor.
Bu robotun en büyük özelliği aslında çevresindeki objeleri, nesneleri algılayarak, yorumlayabilerek bunların iyi veya kötü olup sonucuna ulaşabiliyor ve bundan sonraki işlemlerini bu algılardan, bu sonuçlardan yorumlayarak gerçekleştiriyor ve bu sayede aslında temel olarak bir insan beynini de simüle ediyor diyebiliriz.
Aslında burada robottan ziyade robotun içerisindeki işlemcinin büyük önemi var. Qualcomm'un geliştirdiği bir işlemci ve bu işlemci geliştirilirken uzmanlar, mühendisler insan beyninin sinirsel yapısını örnek alarak işlemciyi geliştirme amacı gütmüşler ki muhtemelen şu an hazır olan bir işlemcinin yazılım anlamında özelleştirilmiş bir versiyonundan da bahsedebiliriz. Çünkü donanım yapmak kolay, yazılımı bunun üzerine özelleştirmek zor olan kısımdır. En önemli nokta şu, örneğin bir robot, robot haberlerini çok verdik donanım haberinin önceki bölümlerinde. Bu robotun içerisine bu işlemciyi koyduğunuzda önüne bir engel geldiğinde ya da benzer engelli karşılaşma durumu oluştuğunda daha önce o engeli rastladığını biliyor ve ona göre hareket etme yeteneğini gösterebiliyor. Bu hani bizim örneğin kırmızı ışıkta durduğumuz zaman bir sonraki kırmızı ışıkta duracağımızı biliriz. Robotlar da işte insan beyninin bu düşünsel yapısının yavaş yavaş işlemciler üzerine entegre edilmesiyle birlikte bu tür engellere ya da istediğimiz noktalarda durulması, istediğimiz noktalarda atlanması ya da oluşan duruma göre, etraftaki senaryoya göre hareket edilmesi daha kolay sağlanacak ve ileride daha interaktif, insana daha fazla benzeyen robotlarda yapılabilecek.
Evet, şimdi insan beynine benzer işlemci dediğimizde burada bir ayrım var. İnsan beynine benzer işlemciler paralel işlem yapma yeteneğine sahipler ve aynı anda birçok bilgi işleyebiliyorlar. Şimdi normal işlemcilerde bunun bir sınırı var. Aslında her seferinde biz bir verinin işlendiğini görüyoruz. Ama bazı özel hatlarla beraber bazen bir clock'ta iki tane verinin de işlendiği oluyor ama insan beynine benzer işlemcilerde 256 tane verinin bazen aynı anda işlendiğini görmekteyiz ki IBM'in buna benzer bir projesi var. Ve bu bilgisayarda yine deneysel aşamada ve çalışır durumda şu an yazılım geliştiriliyor onun üstüne. Yani bu tarafta şöyle bir özelleştirme var. Yazılım kısmında programcıların oldukça fazla çalışması lazım. Çünkü geleneksel programlar bu tarafta iş görmüyor. Paralel işleme yönelik programlar yazılması, aynı anda birden fazla komutun çalışabileceği bir yapının oluşturulması lazım. Bu da yeni programlama dillerinin geliştirilmesi gerektiği anlamına gelmekte ki Qualcomm bence bundan sonra karşılaşabileceği en büyük engel bu yazılım dilinin kullanılabilir hale getirilmesi ve bunu anlayacak programcıların yetişmesi olacak.
Tabii herhalde. Bakıldığında yıllarca hep aynı makine dilini kullandık ve bu da var olan mevcut donanım üzerine şekillendiği için çok da fazla ötesine geçilmedi. Ancak dediğim gibi çoklu görev yeteneğinin ön plana çıktığı unsurlarda paralel işlem yapabilen, yani aynı anda çok fazla iş yükünü hesaplayıp buna göre sonuçları üretebilen işlemciler büyük önem taşıyacak. Bu çalışmada onlardan bir tanesi, hatta nihai versiyonu en yakın çalışmalardan bir tanesi olduğu söyleniyor. Belki 2 yıl sonra, 3 yıl sonra bunların hayatımıza yavaş yavaş girmeye başladığına tanık olacağız.
Şunu da biliyoruz, işlemcilerin bugün bir tahmin yeteneği var ve bu tahmin yeteneğine bağlı olarak da performans gösteriyorlar. Bu robotlara, bu insan beyni gibi çalışan işlemcilere baktığımızda birçok farklı sensörden aldığı veriyi aslında tahmin ederek ne olabileceğini düşünüp ona göre şekillendirip ona göre karar mekanizmasını devreye geçirdikten sonra aslında insan mekanizmasına, insan yapısına daha yakın bir tema oluşmuş da olacak diyebiliriz.
Robotlar ardından aslında insanlara geçelim. Çünkü sıradaki haberimiz spor yapmayı seven, sağlıklı yaşamayı bir hedef haline getirmiş insanlarla ilgili. Nike'ın yaptığınız hareketleri ölçen, yaktığınız kaloriyi gösteren Fuel Band'ı güncellendi. Şimdi yeni güncel Fuel Band'la ilgili haberimize geçiyoruz.
Nike popüler spor aksesuarı Fuel Band'ı güncelledi. Bluetooth 4.0 kablosuz veri aktarımı teknolojisiyle donatılan ve suya toza karşı daha dayanıklı hale getirilen Fuel Band SA, farklı renk seçenekleriyle de dikkat çekiyor. Bluetooth 4.0 teknolojisinin düşük güç tüketim modu sayesinde cep telefonuyla iletişim esnasında daha az enerji harcayan bileklikte, bilgi ekranı ve kontrol tuşu kısmında ise bir değişikliğe gidilmemiş. İlk versiyonu sadece Amerika'da sunulan akıllı bilekliğin yeni versiyonu, Amerika yanında çeşitli Avrupa ülkelerinde de satın alınabilecek.
Giyilebilir teknolojiler deyince akla ilk gelen belki de akıllı saatten sonra tabii spor bileklikleri. Sonunda yeni bir versiyona kavuştu Nike bilekliği.
Evet, akıllı saatlerden daha önce popüler oldular aslında. Ve o kadar fazla popüler oldular ki sadece Amerika'da satılmasına rağmen Avrupalı birçok insanın da kolunda görüyoruz. Kaldı ki erde
buraya
kolunda
kadar
bir tane taşıyor aslında.
Evet, aslında Amerika'da popüler olmasının sebebi obezitenin orada çok yaygın olması. Adamlar sabah kahvaltısında bile 3 katlı hamburger yiyip ondan sonra işe başlayabiliyorlar. Dolayısıyla sağlık problemlerinden ötürü bu tür cihazlar orada daha fazla popüler hale geldi. Nike'ın yaptığı cihaza bakıldığı zaman ikinci nesil bir cihaz. Daha öncesinde zaten piyasaya sürdükleri örnek bir ürün vardı. Tasarım anlamında da birbirlerine benziyor. Bu jenerasyonda Pliomi'ni geliştirmişler ve Bluetooth 4.0 teknolojisine geçiş yapmışlar ki bu teknoloji aynı zamanda enerji verimli olduğu için zaten Pliomi'ne katkı sağlayan bir yapıda. Temel görev şu, bileğinizde taşıyorsunuz ve gün içerisinde sizin tüm hareketinizi takip ederek attığınız adımlar ve attığınız adımlara bağlı olarak yaktığınız kaloriyi gösteriyor. Peki bunu nasıl hesaplıyor? Bir yazılımı var. Bu yazılımın içerisinde siz boyunuzu ve kilonuzu giriyorsunuz. Daha sonra kendi içerisindeki program bunu hesaplayarak attığınız adımlar ve boy kilo oranının içerisinde yaptığınız kaloriyi gösterebiliyor. Hani aktiviteleri takip etmek açısından güzel ama artık cebimizde taşıdığımız akıllı telefonlar bile yavaş yavaş bu özelliklere sahip olmaya başladılar. Hatta bazı telefonlarda bu işin özel donanımlar da var. Yani ben aksesuar olarak da kullanma taraftarıyım çünkü erkek tarafında maalesef kadınlar gibi çok fazla aksesuar takabilme durumumuz yok. Bilekte hoş göründüğünü düşünüyorum ama bakıldığı zaman bunu farklı ülkelerde sağlık amaçlı günlük aktivitelerini takip etmek için kullananlar sayısı da her geçen gün artıyor.
Hem kullanımı kolay aslında cihazı, pratik, bileğinize takıyorsunuz, pil ömrü de uzun. 10 gün ilk versiyonu en az 10 günlük bir pil ömrü sunuyordu ki şu anda biz bu donanım haberlerde konuştuğumuz akıllı saatlere baktığımızda en iyisi bir hafta diyoruz ki o da taş çatlasa sürekli şarj etmek zorunda kalacağız. Genelde hepsinin 1-2 günlük bir pil ömrü kalıyor. Evet. Ve bu aslında Fuel Band'ın bir de şöyle bir özelliği var. Güzel de bir komünitesi, bir topluluğu var ve insanlar aslında yaptıkları gezileri, dolaşmaları, yaktıkları kalori miktarlarını da internetten paylaşarak arkadaşlarıyla sosyal medya üzerinden aslında bir nevi bir rekabet ortamı da oluşturup hem sağlıklı yaşama katkıda bulunuyorlar hem de kendi aralarında bir eğlence, güzel sohbet ortamı da oluşturabiliyorlar.
Evet, bu bilekliğin bence en kötü yanı ise Android cihazlarda çalışmaması. Sadece iPhone'la birlikte çalışıyor. Umarız buna el atarlar. Tabii iyi bir haber de var Avrupalı kullanıcılar için. Artık Avrupa'da da satışına başlanacak. Herhalde en büyük gelişme bu tarafta bu oldu. Çünkü donanımsal gelişmeye baktığımızda yaptığı iş değişmedi. Yaptığı işe ek bir şey gelmedi. Tasarımsal anlamda birkaç renkten bahsediliyor. Ve bunun dışında artık Avrupalı kullanıcıya da satılacak olması bir gelişme hanesine yazılabilir.
Ben de şunu ekleyeyim. Tabii aktivitelerimizi takip ediyor ama aynı zamanda saat fonksiyonu da var. Yani isterseniz bunu saat olarak da kullanabiliyorsunuz.
Yarım akıllı saat diyebilir miyiz aslında Erdi buna?
Sadece saati gösteriyor. Kronometresi bile yok. Açıdan bakıldığı zaman bence birinci nesil saatleri temsil ediyor ama isteyenler bunu taktıktan sonra saat takmayı da bırakabilirler.
Şunu da atlamayalım aslında. İkinci versiyonla gelen, birinci versiyona göre geliştirilmiş taraflar arasında yapılan aktiviteyi daha iyi ayırt edebilme var. Eskiden havada elini salladığı zaman da kullanıcı onu kandırmak mümkündü ama şimdi onun bir aktivite olmadığını ayırt edip ona göre puanını veriyor.
Orada tabii şunu söylemek gerekiyor. Bunun Ender'in bahsettiği sosyal platformunda bir puan sistemi var. Bunun full puan denen kendisine bir puanlaması var. O dediğin orada fark yaratabiliyor. İnsanlar yürüseler bile aynı puanı alabiliyorlardı. Şimdi o yarış içerisinde yaptığı daha egzersizlere paralel olarak daha fazla puan alabiliyor. Bu da günün sonunda ben senden daha fazla kalori yaktım ya da senden fazla puanım var gibi bir rekabete de dönüşebiliyor.
Evet, insanlar rekabeti seviyorlar. Bir başka rekabet konusu da var aslında. Bu haftaki dosya konumuz bu. İnsansız araçlar. Son döneme baktığımızda araba motorlarından tutun da önde giden araba geliştiricilere, araç üreticilerine kadar herkesin insansız bir araç geliştirme yarışı içinde olduğunu görüyoruz. Sizler için dosya konumuzda insansız araçlar nedir, nasıl çalışırlar bunu konuşacağız. Şimdi dilerseniz dosya konumuzla ilgili videoya geçelim.
Tam bir bilim kurgu fantazisi olan insansız otomobiller sanıldığından çok daha kısa süre içinde yollarda olacak. Google'ın üzerinde yıllardır çalıştığı ve Amerika yollarında yüz binlerce kilometreyi kazasız bir şekilde geride bırakan insansız otomobil yanında Nissan, Toyota, Mercedes gibi dünya devi firmalar da kapalı kapılar ardında insansız otomobilleri geliştirmeye devam ediyor. İnsansız otomobiller üzerlerindeki gelişmiş radar ve sensörler sayesinde çevrelerini detaylı bir şekilde tarayarak sadece önlerindeki engelleri değil, önlerine çıkması muhtemel engelleri de hesaba katarak hız ve yön tayini yapıyor. Yaygınlaştıklarında her otomobil, bir sonraki otomobilin hareketini ve yönünü önceden bileceği için, aynı yolda çok daha fazla otomobilin daha hızlı bir şekilde hareket etmesi mümkün hale gelecek. Durma ve kalkmalar azaldığı için enerji tasarrufu da sağlayacak yenilikçi akım, yaşantımızda köklü değişimlerin de başlangıcı olacak.
İnsansız otomobiller diyoruz. Benim burada şaşırtan bir konu var aslında. Şimdi uçak uçurmak zor bir şey. Hangimiz uçak uçurabiliyoruz burada? Hiçbirimiz uçuramıyoruz.
Aslında Fly Simulator'da biraz oynayıp birkaç saat uçurmuşluğumuz var ama tabii gerçekte bu pratiğe nasıl dökülür orası muallak.
Hepimizde ehliyet var ama. Şimdi insansız otomobil dediğimizde uçağa göre daha zor geliyor ama uçaklar şu an fıldır fıldır havada gezerken insansız otomobiller için hala daha geliştirme aşamasında, test aşamasında ürünler görüyoruz.
Tabii uçaklar otomatik pilotla inip kalkabiliyorlar. Gemilere baktığımız zaman otomatik pilotla istedikleri yere gidebiliyorlar. Yine otomatik pilotla çalışabilen rally sistem araçları olduğunu görüyoruz ama trafiğe bakıldığı zaman milyonlarca araç var. Dolayısıyla burada tehlike unsuru daha fazla olduğu için sürücüsüz bir aracı düşünmek uzun yıllar boyunca bizler için hep hayal oldu. Ama teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık bu hayalimiz de gerçeğe dönüşecek gibi. 2000'li yılların başında DARPA'da yapılan bir yarışmanın sonucunda insansız araçların önü açıldı aslında. Ve bu araçların başında gelen Google projesi de yine Google'ın başka bir projesi olan Street View projesinin başındaki kişiler tarafından yönetiliyor. Bu sayede Street View'da zaten çevrenin 3 boyutlu modellemesi yapılıyordu ki çevrenin modellenmesi zaten insansız araçların daha hızlı ve daha etkili hareket edebilmesi açısından projenin hızlı gelişimini sağladı. Bu araçlara bakıldığı zaman aslında son derece gelişmiş sensörlere sahip olduğunu görmekteyiz. Aynı zamanda 3 boyutlu kameralar ve radar sistemine donatılmış durumdalar. Dolayısıyla etraflarındaki hareketi zaten kendi içine değerlendirebiliyorlar.
Bir insana göre daha fazla etrafı görebiliyorlar, daha iyi analiz ediyorlar diyebiliriz aslında bunlara.
Tabii zaten çevresindeki donanımlara baktığımızda hem aracın etrafındaki sensörler hem de tepedeki kamera sürekli aslında hızlı bir şekilde dönerek 360 derecelik aracın etrafındaki belli bölgenin 3 boyutlu haritasını oluşturuyor. Burada başka araçlar varsa hangi hızla seyrediyorlar, hangi yönde gidiyorlar, bunların hepsini aslında analizde araç gerçekleştirebiliyor.
Şimdi burada iki tane konu var. Birçok çalışma görüyoruz. Google'ın yaptığı çalışma aslında şu anki yollarda, şu anki araç trafiğinde insanlarla beraber trafikte seyredebilecek insansız araçlar üstüne. Bazı projelerde var ki yolların ona göre dizayn edilmesi gerekiyor. Bütün araçların neredeyse akıllı araç olması gerekiyor ki yola devam edebilsinler. Aslında iki teraziye koyup tarttığımızda sanki Google'ın projesi daha yakında kullanımımızda daha gelecek gibi duruyor.
Belki ikinci proje daha geleceğe dönük bir proje olabilir. Uçan arabaları hayatımızda gördüğümüzde belki bu tarz şeyleri görebiliriz ama şu anki günlük altyapıyı düşündüğümüzde aracın kendi içerisinde bütün verileri işleyip değerlendirmesi ve buna yola çıkarak, bu şekilde yola çıkarak sürebilmesi kendisine şu anda daha mümkün gözüküyor açıkçası.
Zaten bakıldığında aslında insansız aracı sağlayabilecek teknolojilerin pek çoğunun bazı otomobil üreticileri tarafından en azından belli modellerde kullanıldığını görmekteyiz. Hatta bazı firmalar buna yarı otonom, yani yarı insansız otomobil sıfatını yakıştırmış durumdalar. Hani kendi kendine park eden araçlar bugün hayatımızda varlar. Evet, telefonda doğru. Bunu kontrol edebiliyoruz. Ya da örneğin otoyoldayken, otobanda giderken şeritten çıkmadan eller serbest olarak gidebilen arabalar var. Bunları da görebiliyoruz. İnsansız araçlara bakıldığı zaman da aslında bunların hepsini bir araya getirerek gelişmiş sensör ve kamera sistemleriyle donatılıp hakikaten insansız bir şekilde aracın hareket etmesini sağlayabiliyoruz. Kaldı ki burada GPS sistemi gibi gelişmiş sistemlerde kullanıldığı için örneğin bir akıllı telefon vasıtasıyla biz aracımızın nereye gideceğini önceden araca yükleyebiliyoruz. Ya da bir yere gittikten sonra aracı yine istediğimiz yere tek başına yollayabiliyoruz ki bu noktada örneğin bir ebeveynin çocuğunu okula yollayıp sonrasında gelip kendisini işe gitmesini örnek gösterebiliriz. Yani bu açıdan bakıldığında ucu açık bir gelişme fakat hani tüm yasal düzenlemelerin de buna uygun olması gerekiyor.
Evet, engelli vatandaşlar ve yaşlılar için de bence oldukça büyük bir kolaylık sağlayacak bu. Çünkü görme engelli bir vatandaş yola çıktığı zaman araç kullanamayacağı için ister istemez ya yürümek zorunda kalıyor ya da birisinin yardımıyla bir yere gitmek zorunda kalıyor. Ama böyle bir aracı olduktan sonra beni şuraya götür diyecek. Zaten sesli komut sistemi de gelişmiş durumda, şu anda kullanılıyor ve oraya doğru gitmeye başlayacak.
Zaten Google'un da bununla ilgili hazırladığı bir video var. Görüşünün %95'ini kaybeden bir insan Amerika'da izin verilen 3 eyaletten bir tanesinde test programına katılmış durumda ve bu sayede evinden çıkabiliyor. Kuru temizlemeye gidip kıyafetlerini alabiliyor, yemek alabiliyor ve evine tekrar geri dönebiliyor. Kimseye bağımlı olmadan rahatlıkla hayatını sürdürebiliyor ki bu insanlar için aslında bu çok ciddi bir gelişme.
Kaldı ki şunu da söylemek gerekiyor. Google'un insansız aracı 500 bin kilometreden fazla test yolunu kat etmiş durumda. Şu an Amerika'da 3 farklı eyalette bunun test izinleri var. Nevada ile başlamış ki zaten Nevada'nın büyük bir kısmı çöl olduğu için orada bu aracı kullanmak daha kolaydı. Şimdi Kaliforniya ve Florida gibi yerlerde de test edilmekte. Tüm bu süreç zarfında yani 500 bin kilometrelik yol zarfında araç sadece bir kere kaza yapmış. Onda da içerisindeki mühendis aracı kullanırken, yani aracın kendisi giderken değil bir insan tarafından kullanılırken kaza yapmış durumda. Bu da hani insansız araçların ne kadar güvenli olabileceğinin bir başka göstergesi.
Evet, aslında güvenlik dedik. Biraz evvel de yasal düzenlemelerden bahsettin Erdi. İşin yasal düzenlemeler kısmı oldukça önemli. Çünkü sonuçta bu araçlar öyle ya da böyle bir şekilde kazaya karışabilirler ve kazaya karıştıktan sonra kimin sorumlu olduğunun bir şekilde belirlenmesi gerek. Yasalarda düzene koyulması lazım. Bir sonraki konumuz da yine dosya konumuzda insansız araçlarla ilgili yapılacak olan yasal düzenlemeler olacak. Şimdi yasal düzenlemelerle ilgili hazırladığımız videoya geçiyoruz.
İnsansız araçlar beraberinde insansız araçlarla ilgili yasa tartışmalarını da beraberinde getirdi. Her ne kadar bu teknoloji kaza yapmayan arabalar üretmek için geliştiriliyor olsa da bir kaza durumunda suçlunun kim olduğu büyük tartışma konusu. Kazaya karışan otomobil veya otomobilleri kullanan sürücüler olmadığı için yasa koyucuların bu konuda kimin sorumlu tutulacağı konusunu netleştirmesi gerekiyor. Bu konu araç içinde yolculuk eden sürücüler kadar sigorta şirketlerini de yakından ilgilendiriyor. Zira insansız araçlarla akan bir trafikte daha az kaza riski olacağı için fiyatları düşürme baskısı altında kalacak sigorta şirketlerinin bir hasar durumunda ödemeyi hangi tarafın yapacağı konusunda açık şekilde bilgilendirilmesi gerekli.
Evet, işin yasalarla ilgili olan kısmı gerçekten çok hassas aslında. Avrupa'da, İngiltere'de konuşulmaya başladı bu. Ama işin esas önemli kısmı bu bütün Avrupa'ya ne zaman yayılacak? Özellikle Türkiye'de bu tarz şeyler ne zaman konuşulmaya başlanacak?
Evet, yasal düzenlemeler kısmı önemli. Çünkü dediğimiz gibi insansız bir aracın karıştığı kazada acaba o aracı üreten firma mı, onun bilgisayar sistemini hazırlayan firma mı sorumlu olacak? Yoksa onun sahibi mi sorumlu tutulacak? Bu tip şeylerin çok keskin çizgilerle belirlenmesi lazım ki sigorta şirketleri de zora düşmesin. Sonuçta bu arabaların hepsi kasko olarak trafikte yer alıyorlar. Sigorta şirketi nasıl bir para ödeyecek, kimden tahsil edecek? Hep bunlar belirli olması lazım.
Bu araçların aslında akıllanmasının şöyle bir avantajı olacak. Bugün uçaklarda nasıl kara kutular varsa ve kazaya karıştığında bütün uçuş bilgileri oradan elde edilebiliyorsa, bu araçlarda da büyük ihtimalle benzer sistemleri göreceğiz. Kazandaki hızını göreceğiz, hava şartını göreceğiz, belki lastik sıcaklığından. Bunun dışında çevredeki birçok etkene kadar, kamera kayıtlarına kadar her şeyi görebileceğiz. Ve bunlar aslında detaylı bir şekilde analiz edildiğinde bir kaza sırasında suçun kimin veya hatanın kimde olduğunu daha net bir şekilde gösterebileceğiz. Ama sonuçta tabii insan faktörü de var. Ne olacağı belli olmaz ve bu yüzden şirketlerin veya kullanıcıların aracı tamamen otomatik kullanıma bırakacağı veya bir müdahale gerekmesi durumunda müdahale etmediği zaman suçu şoföre mi vereceği aslında şu anda belirsizlik ve bunu da önümüzdeki lobi çalışmalarının devamında göreceğiz.
Aslında belki de aracı alırken bir sözleşme imzalayacağız. Aracın karışacağı her türlü kazadan ben sorumluyum diye. Ondan sonrasında trafiğe çıkacağız herhalde. Çünkü otonom araçlarda gerçekten bu çok önemli bir konu. Google'ın yaptığı bir hatadan dolayı Google'ın aracı kaza yaptığında sizin sorumlu tutulmanız orada bir haksızlık doğuracak gibi görünüyor.
Tabii az önce otomobil satın alırken dedin, tüm otomobil dünyası bundan etkilenecek. Çünkü artık otomobil satın almak için bayiye kadar gitmeyeceksin. İnternetten aracı seçip doğrudan hani ev adresini vererek aracı sana gelmesini sağlayacaksın bu açıdan bakıldığı zaman. Orada tabii şöyle bir güvenlik unsuru daha var. Yani birileri belki aracın beynini hackleyebilirse, yani aracın beynine dışarıdan müdahale etme imkanı bulursa ne olacak? Hani sizin aracınızı dışarıdan kontrolle tüm suç unsurların içerisine dahil etme durumu bile ortaya çıkabilir. Çünkü sonucunda burada aracın beyni dediğimiz ecrusundan daha gelişmiş bir yazılım sisteminden bahsediyor olacağız.
Belki ecrülerine. De sabahları bizi taşıyan, akşamları da banka soyguncularına hizmet eden bir araca sahip olacağız bilgimiz dışında.
Hiçbir şekilde fark etmiyoruz.
Şu an yapılan düzenlemeler daha ziyade aracın kullanımından çok test edilmesine yönelik. Hani insanın içerisine çıktığı zaman ne olacak? Hani toplum içerisine girdiği zaman, araç trafiğine girdiği zaman ne olacak? Bunlar hep muallak. Google bu noktada Amerikan hükümetine ciddi baskılar yapıyor. Bunu oturup konuşalım ve gerçek anlamda standartlarını belirleyelim diye, ama bir aracı alıp Amerika kıtası içerisinde dolaşmak ya da İngiltere'de aldığınız bir aracı, ki İngiltere şu anda bunun tartışmasına başlamış durumda, Türkiye'ye gelmek istediğiniz zaman ne olacak? Dolayısıyla burada otomobil üreticilerinin eline verip tüm ülkelerle işbirliğine giderek gerçek ortak bir konsorsiyum çerçevesinde bunu çözmeleri gerekiyor. Ama tabii üreticilerin aynı zamanda rakip olduğunu düşünürsek eğer, bu teknolojiye ileri gidenler var, henüz o teknolojiye başlamamış olanlar var. Bunlar çok kısa vadede olmayacak. Zaten bir üretici 2020'ye hedef gösteriyor. 2020'ye kadar muhtemelen en azından belli bir aşama kat edilip yasal anlamda belli adımlar atılmış olur diye tahmin ediyorum.
Tabii aslında bu aşamalardan en önemli iş de aslında hükümete düşüyor. Sonuçta bu araçlar yol çizgilerine, yoldaki tabelalara dikkat ederek yolda gidiyorlar. Şimdi yol düzenlemelerinin de ister istemez biraz daha iyileştirilmesi gerekiyor ki bu cihaz yolu daha rahat bulabilsin, daha güvenli bir şekilde seyahat edebilsin. Çünkü yolda düzenlemelerin eksikliğinden dolayı oluşabilecek bir kazada da bu sefer kimin suçlu olduğu net görünecek. Radardan, fotoğraflardan bakılacak ve yolda düzenleme olmadığından dolayı ceza bu sefer hükümet yetkilerine kesilecek.
Tabii bunlar hep tartışılması gereken konular, çünkü içerisinde insan olduğu trafik kazalarında bile bazen içinden çıkılmaz durumlar olabiliyor. Hani kavga gürültüye bile tanık olabiliyoruz bunlardan dolayı. Bunlar aşılacaktır. Burada eklemek istediğim son bir unsur var. Şu an düşünülen insansız araçlarda isterse insan da aracı kullanabiliyor. Hani tamamen otonom bir araçtan bahsetmiyoruz. Yine direksiyonumuz, gazımız, pedalımız, frenimiz, her şeyimiz var. İsteyen kullanıcı manuel mod alıp o aracı kullanabilecek.
Evet, belki de araç diyecek ki ben burada gidemiyorum artık. Yol uygun değil ya da koşullar çok uygun değil. Direksiyona sen geç. Burada da sürücü kendi kararını verecek. Duracak mı, yola devam edecek. Kendisi kullanacak.
Zaten araçların tasarımı hep direksiyona veya herhangi bir fren pedalına dokunduğun anda manuel kullanıma geçecek şekilde tasarlandığından, aslında o uyarı süreci kısa bile olsa sürücü en ufak bir müdahalesiyle beraber aracı kendi kontrol altına alabilecek.
Yasal düzenlemeler gerçekten çok önemli. Çünkü yasal düzenlemeler olmadan teknoloji hazır olsa dahi bu araçları göremeyeceğiz. Umarız firmalar anlaşır, bir şekilde bu araçlar kullanıma sunulur. Çünkü hem yaşlılar hem de gerçekten sağlığı el vermeyen insanlar için de hayata katılımları açısından önemli bir proje diye düşünüyorum. Evet, yasal düzenlemeler ardından da dosya konumuzun sonuna geldik. Şimdi sıra uygulama rehberinde.
İlginç ve eğlenceli uygulamaları tanıttığımız uygulama rehberi bölümümüzde devam ediyoruz. Bugünkü uygulamalarımız biraz aslında müzik ağırlıklı. İlkinin ismi de Music Maker Jam.
Evet, bu uygulamanın en güzel tarafı çok renkli bir arayüze sahip olması. Özellikle müzikle ilgilenenler için gerçekten zengin özelliklere sahip. İsterseniz kendi müziğinizi yapabiliyorsunuz. İsterseniz de var olan müzikleri remixleyerek, üzerine farklı efektler, ses efektleri ya da ses örnekleri koyarak bambaşka müzikler ortaya çıkmasını sağlayabiliyorsunuz.
Bir şeyler üretmeyi seven kullanıcılar için çok yararlı bir uygulama. Şimdi sadece dinleyiciler.
Yavaş yavaş DJ'ler aslında iPad gibi tabletleri de kullanmaya başladılar ve pek çok profesyonel DJ uygulamasının da tabletlere gelmeye başladığını görmekteyiz. Hatta bazı profesyonel müzik tutkunları gittikleri yerleri artık bilgisayar götürmek yerine tablet götürmeye bile başlamış durumdalar ki geçtiğimiz aylarda yapılan IFA fuarında da yine benzer cihazlar görmüştük. Bir DJ seti üzerinde hoparlör ve tabletle birlikte ne kadar eğlenceli bir ortam sağlayabileceğine tanık olmuştuk. Bu uygulamada şöyle değişik özellikler de var. Yaptığımız müziği aynı zamanda kaydedebiliyoruz. Gerçek zamanlı kayıtlar alabiliyoruz. Müziğin temposunu değiştirebiliyoruz. Aynı zamanda istersek bu uygulamayı geliştiren firmanın sahip olduğu geniş bir örnek havuzundan müziğimize uygun pek çok farklı ses örneğini, ses parçasını da yine bunun içerisine ekleyebiliyoruz. Bunların bazıları ücretli parçalar, bazıları ücretsiz parçalar. Ama günün sonunda yepyeni bir müzik de yaratabiliyoruz ya da var olan bir şarkıyı bambaşka hallere getirerek yine daha eğlenceli müzikler de elde edebiliyoruz.
Yapılabileceklerin sınırı yok aslında yaratıcı ellerde bu uygulamanın.
Tabii bu biraz sizin hayal gücünüzle de ilgili. Hani YouTube'da çok değişik örnekler de var. Artık uygulamayı kurduktan sonra tablete de yaklaşınırsa kullanmaya bambaşka yepyeni renkli müzikler ortaya çıkartabiliriz.
İkinci uygulamamız da yine müzikle ilgili ama bu sefer düzenlemeyle ilgili değil, sadece dinleme üzerine. Tunster Music.
Evet, Tunster Music. Şimdi müzik uygulamalarına baktığımız zaman cihazların gelişmesiyle birlikte bambaşka özelliklere sahip yepyeni müzik uygulamalarının çıkmaya başladığını görmekteyiz. Ancak bunların hepsinde şöyle bir sıkıntı söz konusu. Uygulamalar geliştirirken arayüzler karmaşık bir hale gelmeye başlamış durumdalar. Hani ben bir uygulama kuruyorum, sevdiğim müziği dinlemek için klasörlere giriyorum, oradan sevdiğim sanatçıyı seçiyorum, onun albümlerinden bir tanesini seçiyorum ve sonrasında müziği açıyorum. Belirttiğimiz Tunster isimli uygulamada ise sapsade, neredeyse boş bir ekran var ve tüm müziklerimiz oraya sıralanmış durumda. Yapımcı firmanın iddiası şu, sadece iki adımda istediğiniz müziği dinleyebiliyorsunuz. Hani sadelikten hoşlanan karmaşık bir müzik uygulaması yerine sade bir arayüz üzerinde istediğim müziğe hızlıca erişmek isteyenler için önemli çünkü akıllı telefonları pek çok kişi daha çok müzik dinlemek için kullanıyor. Onlar için de yine eğlenceli ve basit bir uygulama olmuş.
Hız kazandıracak bir uygulama insanlara bu konuda. Son uygulamamız belki de en yararlılarından birisi bence bugünkü uygulamaların. Çünkü vakti olmayan ya da bilinçli bir şekilde spor yapmak isteyip bu konuda çok fazla bilgisi olmayan kullanıcılara hitap eden bir uygulama.
Evet, bu uygulama Türkçesi altı kas olarak çevirebiliriz bunun ismini. Daha çok kas yapmak isteyenlere yönelik bir uygulama. Yani bakıldığında hem Android tarafında hem de iOS tarafında spor uygulamalarının sayısının hızla artmaya başladığını görmekteyiz. Burada en güzel tarafı şu uygulamanın iki tane sanal hocamız var. Bu hocalar vasıtasıyla sıfırdan başlayarak, eğer acemiysek sıfırdan başlayarak ya da spora biraz daha yakın ilgiliysek belli seviyelerden başlayarak eğitmenler gözetiminde kas yapabiliyoruz. Daha da güzel olan nokta ise şu, eğitmenlerden bağımsız olarak bu uygulamanın içerisindeki 50'den fazla yüksek çözünürlükteki videoyu izleyebiliyoruz. Bu videolar vasıtasıyla da sağlık problemleri yaşamadan doğru bir yöntem, doğru bir şekil ve metodoloji ile kas yapabiliyoruz. Yani bakıldığı zaman Türk erkeği kas yapmayı sever ama sevmenin ötesine geçemez kimi zaman çünkü meşakkatli bir iştir o. Bu uygulama vasıtasıyla bunları yapabiliyor. Aynı zamanda günlük aktivite programları da oluşturabiliyoruz. Hani program önemli çünkü herkes spora istediği sonucu elde etmek için başlayıp daha sonrasında yarı yolda bırakan çok insan var. Program yaparak en azından günlük rutinlerimizi takip edebiliyoruz.
Onu takip etmemize kesinlikle çok yardımcı olacak bir uygulama. Çünkü önümüze bir hedef koyarak başladığımız zaman işi bitirmemize yardımcı olacak.
Hedefin sonunda tabii ödül de olursa daha güzel oluyor. Hani uygulamada sık sık karın kası yapmış hocaların ekrana gelmesi bu noktada hani insanları daha fazla teşvik edecekler diye düşünüyorum.
Son uygulamamızla uygulama rehberimizin sonuna geldik. Şimdi sırada nasıl yapılır köşemiz var.
Nasıl yapılır köşemizde elektronik eşyalarımızı elektrik sisteminde oluşacak arızalardan nasıl koruyacağımızı öğreneceğiz. Ender, elektronik eşyaların hepsi doğal olarak prize bağlılar ve elektrik tesisatındaki en ufak bir arıza bazen bütün eşyaların kaybıyla sonuçlanabiliyor. Burada bazı önlemler almak lazım.
Evet, elektronik cihazlarım aslında kıymetli cihazlar olduğu için ve bunları elektrik şebekesinde doğabilecek dalgalanmalardan korumak için kullanabileceğimiz yegane ürünler UPS'ler. Zaten adından da anlaşılacağı üzere kesintisiz güç kaynakları. Bu ürünlerin aslında basit bir çalışma mantığı var. Şebekeden gelen elektrik belli bir seviyenin üstüne çıkarsa veya belli seviyenin altına düşerse otomatik olarak devreye girerek o dalgalanma süresince kendi içerisinde yer alan aküden sisteme elektrik vererek o dalgalanma aslında hiç olmamış gibi davranıyor ve elektronik aletlerimiz bu dalgalanmadan etkilenmeyerek çalışmasına sorun yaratmadan devam edebiliyor.
Evet, burada önemli bir konu da var aslında. Çünkü önemli projeler üstünde çalışırken eğer elektrik kesildiyse masaüstü bilgisayarlar direkt kapandıkları için kaydedemeden ne yazık ki maalesef bu çalışmaları kaybetme gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz. UPS de aslında burada elektrik kesilmelerine karşı bir sürede bilgisayar açık tutabiliyor.
Evet, zaten veri güvenliği çok önemli. Özellikle bilgisayar yansa bile verim daha kıymetli diyebileceğimiz noktalar da oluşabiliyor ve UPS'ler bu noktalarda da zaten bilgisayarın çalışmasına devam ederek ve en azından size bilgisayarı kapamadığınız için yeterli süreyi sağlayarak verilerinizi kaydetmek için gerekli süreyi de aslında sağlamış oluyor.
Şimdi burada birçok kullanıcıya baktığımda UPS'leri genelde sanki bilgisayarı birkaç saat çalıştırması gereken bir cihazmış gibi görüyorlar. Buna da bir açıklık getirmek lazım.
Evet, UPS'ler demin de dediğimiz gibi aslında bilgisayarımız veya bağlı olan elektronik cihazı normal bir şekilde kapamamız için gerekli olan süreyi sağlayan cihazlar. Daha büyük boyutlarda UPS'lerle bilgisayarları veya elektronik cihazları daha uzun süre çalıştıramaz mıyız? Tabii ki çalıştırırız ama maliyet anlamında bu çok akıllıca bir yatırım olmayacaktır. Zaten büyük UPS'leri data center'lar gibi, hastaneler gibi kritik noktalarda elektriğin kesilmemesi gereken noktalarda yerleştirildiğini görüyoruz. Ve bu tarz yerlerde zaten UPS'lerin ardından jeneratörlerle desteklenerek elektrik sisteminin devamlılığını sağlıyorlar.
Evet, yani kesintisiz bir güç isteniyorsa UPS'in ardında mutlaka bir jeneratör yer almalı. Böylece elektrik kesildiğinde en azından jeneratör devreye girinceye kadar sistem cihazlar açık kalacak. Bu şekilde edecek. Çalışmaya devam edecekler. Elektrik kesintileri dedik. Aslında bu konuya değinmemizin sebeplerinden bir tanesi de ülkemizde ne yazık ki hala da yaşanması, hatta elektrik dalgalanmalarının çok daha fazla görülmesi. Artık büyük şehirlerde elektrik kesintisi çok fazla yaşanmıyor ama elektrik dalgalanması ne yazık ki kötü elektrik altyapısından dolayı eski apartmanlarda hala daha yaşanabiliyor. Bu tip sıkıntılar görülebiliyor. En azından UPS alarak nasıl sorunlara karşı göğüs gerebileceğimizi gördük. Şimdi soru cevap bölümüyle devam ediyoruz.
Bize sorularınızı donanımhaber@tv2.com.tr adresinden ve teknolojitv2'de hashtag ile Twitter'dan gönderebilirsiniz. İlk sorumuzla başlayalım. Abdullah Özdemir, dizüstü bilgisayarımın 2 tane ekran kartı var. Bu ne anlama geliyor diye sormuş.
Evet, dizüstü bilgisayarlar yeni modern makinelere baktığımızda 2 tane ekran kartı olabiliyor. Bunlardan bir tanesi işlemcinin içinde yer alan dahili GPU olarak geçiyor. Bir tanesi de harici ekran kartı olarak geçiyor. Dahili GPU'yu Windows internette gezerken veya masa üstündeyken bir resim çizme programı görüntülerken, kullanırken oyunlara geçtiğimizde ise harici ekran kartına geçiyoruz. Bu bize nasıl bir fayda sağlıyor? Harici ekran kartları genelde çok yüksek enerji harcarlar. Daha iyi performans sunarlar ama bu doğal olarak daha yüksek enerji gereksinimini ve ısıyı beraberinde getirir. Şimdi masa üstünde herhangi bir programı çalıştırırken veya webde gezerken böylesine yüksek enerjiye ve güce ihtiyacımız olmadığı için dahili GPU'nun kullanılması çok daha avantajlı oluyor. Fakat oyunlara geçtiğimizde ise burada doğal olarak çok yüksek güce ihtiyaç duyuyoruz. Enerji tüketimi bu sefer ikinci planda kalıyor. Bu sefer de harici GPU'ya geçiyoruz. Yani burada ikisinin bir arada çalıştığı bir yapı yok. Sadece ortama göre seçilen bir yapı mevcut. Endişe etmesine gerek yok kullanıcımızın. Zaten programlar hangi ekran kartının çalışacağına karar verebiliyorlar.
Bilgisayar buna zaten kendisi karar verecek.
Evet.
Diğer sorumuz da Erhan Bozkurt'tan gelmiş. Masaüstü bilgisayar mı, dizüstü bilgisayar mı? Oyun için.
Evet, aslında yıllarca biz en yüksek oyun performansı için masaüstü bilgisayarları kullandık. Hala da en yüksek performans için masaüstü bilgisayarları kullanmaya devam ediyoruz. Ancak gelişen teknolojiyle birlikte artık masaüstü bilgisayardaki pek çok donanımı dizüstü bilgisayarlarda da görebilmemiz mevcut. Oyun için en önemli parçalar işlemci ve ekran kartıdır. Bunların masaüstü versiyonlarının çok benzerleri artık dizüstü bilgisayarlarda da var. Ancak birebir masaüstü performansını dizüstü bilgisayarda alabileceğimiz modellerin fiyatları bir masaüstü bilgisayarın neredeyse 2 katı 3 katına denk gelen maliyetlerle sahip olabiliyoruz. Burada bütçesi el veren kullanıcılar dizüstü bilgisayarda tercih edebilir çünkü bazıları bilgisayarı yanında taşımak isteyebiliyor. Örneğin yurtlarda okuyan bazı öğrenci arkadaşlarımız dizüstü bilgisayarını yurttayken oyun için, okula gittiği zaman ise okulda işte derslerini ya da projelerini yapabilmek için kullanmak isteyebiliyorlar zaman zaman. Şunu söyleyebiliriz, artık yeni nesil dizüstü bilgisayarlarla oyunlarda en yüksek performansı ya da en yüksek performansa yakın performans değerlerini elde etmek mümkün. Ama o bilgisayarlar biraz ağır bilgisayarlar, bunu söylemek gerekiyor. 3 kiloluk, 4 kiloluk bilgisayarlardan bahsediyoruz. Bütçesi el veren bir taşınabilir cihaz isteyenler oyun bilgisayarı adı altındaki dizüstü bilgisayarlara bakabilirler. Ama daha düşük bütçelerle oyunlarda en yüksek performansı elde edeyim. Bilgisayarım evde sabit kalsın, ben eve döndüğümde oyun oynarım, o bana yeter diyenler için de masaüstü bilgisayarlar hala fiyat performans dengesi daha yüksek çözümler.
Buradaki en önemli faktör bütçe tabii ki. Mert Özdeniz'den bir soru gelmiş. Verilerimi güvenli bir şekilde yedeklemek istiyorum. Hangi harici diski tercih etmeliyim?
Tabii ki veri güvenliği çok önemli bir konu ve herkes kendi kişisel verilerini güvenli bir şekilde saklamak ister. Burada kullanıcı şayet kişisel verilerini harici bir diskte saklamak istiyorsa öncelikle verilerin boyutu önemli. Çünkü 2,5 inçlik dediğimiz ufak harici diskler belirli bir miktara kadar kapasite sunuyorlar. Ama avantaj olarak da çalışmak için sadece bir USB kablosu gerekli. Ama bunun dışında daha yüksek miktarda veri yedeklemek istiyorsanız 3,5 inçlik harici disklere yönelebilirler. Bu da çalışmak için bir adaptör gerektiği için aslında kullanım sırasında pek pratik bir ortam oluşturmuyor. Şayet veriler uygunsa, miktar olarak uygunsa 2,5 inçlik disklerin suya, toza, darbeye karşı güvenli birçok farklı alternatif mevcut. kullanıcımız bu tarz bir sisteme yönelip aslında kişisel verilerini yedekleyebilirler. Ayrıca ama biz her zaman şunu da tavsiye ediyoruz, verileri sadece tek bir noktada yedeklemeyin. İşte eğer imkanı varsa kişinin verilerini şifreleyip bir bulut depolama çözümünde de yedeklerse diske herhangi bir şey olma ihtimaline karşı yine verilerini farklı bir ortamda da saklamış olacak.
Kendisini evet. Garantiye almakta fayda var her zaman. Yani.
Şifreleme çok önemli çünkü mesela benim başıma gelen bir olay var. Yurt dışı gezisinden bir tanesinde Londra'da sabit diskimi unuttum ve içinde bütün aile fotoğraflarım vardı. Otel iletişime geçtim, bir şekilde göndereceğiz dediler ama diski bir türlü alamadım. Bir dahaki artık Londra'ya gidişimde gidip teslim alabileceğim ancak. Şifreli olsaydı hiç endişe etmeme gerek kalmayacaktı mesela. Bu yüzden eğer harici sabit disk kullanacaklarsa mutlaka şifremeyi tercih etmeleri veya bununla ilgili bir program bulmaları gerekli. Hatta bazı sabit disklerin içerisinde bu programlar çünkü hazır yani, olarak geliyor. Ediyorlar.
Üreticiler zaten birçok güvenlik firmasıyla anlaşıp ürünlerini daha cazip hale getirebilmek için sabit disklerin içerisinde bu programları hazır olarak kullanıcılara sunuyorlar.
Evet, güvenlik gerçekten çok önemli bir konu. Atlanmaması gerekli. Özellikle sabit disklerden, harici taşınabilir sabit disklerden bahsediyorsak. Aslında son sorumuz da bu da. Yine bu haftada Donanım Haberi'nin sonuna geldik. Gelecek hafta TVK ekranlarında bilim ve teknoloji ekranlarını sizlerle buluşturmak üzere hazır olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.